Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Sonbahar 1556. 52. ayrım. Minik dükkanımızdaki ilk ay Carpenter'ların ev ahalisinden kaçışımın iyice keyfini çıkardım. Birkaç kez pazar yerinde ya da balık iskelesinde Daniel'ın iki kız kardeşi ya da annesiyle karşılaştım. Annesi beni göremiyormuş gibi başını çevirdi. Kız kardeşleri beni gösterip sanki cüzdanlıymışım ve özgürlük yanıma yaklaşırlarsa kapabilecekleri bir hastalıkmış gibi birbirini dürttü. Her gece yatağımda deniz yıldızları gibi kolumu bacağımı aça aça etrafımdaki boşluğun keyfini çıkara çıkara yattım ve bütün yatak bana ait olduğuna göre kendimi yeniden bekar bir kadın ilan edebileceğim için Tanrı'ya teşekkür ettim. Her sabah başka birinin kalıplarına uymayı reddettiğim için müthiş bir sevinçle uyandım. Elbisemin eteklerinin altında sağlam yürüyüş çizmelerimi gizleyebiliyor, baskı yapabiliyor, kahvaltımız için fırına gidebiliyor, akşam yemeği için babamla bara gidebiliyor, ne istersem onu yapıyordum. Ve bunlar evli genç bir kadının durmadan söylenen kaynanasını mutlu etmek için yapacağı şeyler değildi. Daniel'ı ikinci ayın ortasına dek görmedim ve o gün kiliseden çıkarken kelimenin tam anlamıyla burun buruna geldik. Artık kilisenin arka tarafında oturmam gerekiyordu. Terk edilmiş bir eş olarak amansız pişmanlık ve kocamın beni yeniden alma lütfunu göstermesi dışında hiçbir şeyin yok edemeyeceği günahlara bürünmüş bir kadın misaliydim. Papaz bizzat bana yaptığımın zina ile eşdeğer, hatta daha beter olduğunu söyledi. Çünkü ben günaha girmeyi kendim istemiştim. Başka biri beni zorlamamıştı. Bana ancak gelecek Noel'de tamamlayabileceğim bir kefaret listesi verdi. Dinime bağlı görünmeye kesinlikle kararlıydım. O yüzden gecelerimin çoğunu kilisede dizlerimin üzerinde geçiriyor, duaların hiçbirini kaçırmıyor, siyah bir şalla başımı örtüp arka sırada oturuyordum. Böyle bir gecede arka sıranın karanlığından yarı gözleri kamaşmış halde kilise kapısının aydınlığına çıktığım anda Daniel Carpenter'la çarpıştım. "Hena," dedi dengemi bulmam için beni tutarken. "Ah, Daniel." Bir an öylece durduk, dip dibe, göz göze. O an içimde müthiş bir arzu duydum. Onu istediğimi, onun da beni istediğini biliyordum. Ardından kenara çekildim ve yere bakarak izninle diye mırıldandım. "Hayır, bekle," dedi telaşla. "İyi misin? Baban iyi mi?" Bastıramadığım bir kıkırdamayla başımı kaldırdım. Tabii ki bu soruların cevabını gayet iyi biliyordu. Kardeşleri ve anası gibi muhbirleri oldukça büyük olasılıkla hep bilecekti. Baskı makinesine hangi kağıtları koyduğuma, son harfine kadar, dolapta ne yemeğimiz olduğuna kadar. "Evet," diye cevapladım. "İkimiz de, teşekkürler." "Seni çok özledim," dedi hemen beni durdurmak için. "Seninle konuşmak istiyordum." "Üzgünüm," dedim soğuk bir tonla. "Ama seninle konuşacak bir şeyim yok, Daniel. Şimdi izninle, lütfen." Beni yeniden konuşturmadan, yeniden öfkelenmeme, üzülmeme ya da kıskanmama sebep olmadan uzaklaşmak istiyordum. Ona karşı hiçbir şey hissetmek istemiyordum. Ne arzu ne de öfke. Ona karşı hissiz olmak istiyordum. Bu yüzden topuklarımın üzerinde döndüm ve yürümeye başladım. İki adımda yanıma gelip elini koluma koydu. "Hena, böyle ayrı yaşayamayız. Doğru değil." "Daniel, biz hiç evlenmemeliydik. Doğru olmayan buydu. Ayrılmamız değil. Şimdi bırak gideyim." Eli yana düştü ama bakışları üzerimden çekilmedi. "Akşam üzeri 2'de dükkanınıza geleceğim," dedi kararlı bir sesle. "Ve seninle yalnız konuşacağım. Dışarıda olursan geri gelmeni bekleyeceğim. Bu şekilde devam etmesine izin vermeyeceğim Hena. Seninle konuşmaya hakkım var." Kilisenin kapısında dışarı çıkmak için bekleyen ve içeri girmek isteyen insanlar vardı. Kalais'in terk edilmiş kadını olarak yeterince dikkat çekmiştim. Üzerime daha fazla ilgi çekmek istemiyordum. "Saat 2'de o zaman," dedim ve hafif bir reverans yapıp patikanın aşağısına yürüdüm. Onun arkasından kiliseye gelen annesi ve kız kardeşleri eteklerini benim yürüdüğüm patikanın kaldırımından öteye çekti. Bana sürtünürse eteklerinin uçları kirlenebilirmiş gibi. Onlara gülümseyip iyice arsız bir tavırla "Günaydın Bayan Carpenter," dedim neşeyle. "Size de günaydın Bayan Carpenter'lar." Beni duyamayacakları bir noktaya vardığımda da devam ettim. Tanrı hepinizi çürütsün. Daniel saat 2'de geldi. Onu evden dışarı çıkartıp evimizin yanındaki taş basamaklardan yukarı, İngiltere sınırına ve Fransa'nın güneyine tepeden bakan surların kapısının çatısına götürdüm. Surların muhafazalı kısmında, hemen dışında, gittikçe artan İngiliz nüfusunu barındırabilmek için yeni evler yapılıyordu. Fransızlar üzerimize yürüyecek olursa, bu yeni ev sahipleri evlerini boşaltıp şehrin kapılarının ardına sığınmak zorunda kalacaktı. Ama onlar yaklaşmadan evvel, denizin kapıları açılarak seller yaratabileceğimiz kanallar vardı. 8 büyük kale, toprak duvarlı ve inatçı bir savunma planı. Bunları aşabilirlerse Calais'in sağlam surlarıyla karşılaşacaklardı ve herkes bu surların geçilmez olduğunu biliyordu. İngilizler burayı daha 200 yıl önce 11 ay süren bir kuşatmadan sonra ele geçirebilmişti. Ardından Calais sakinleri teslim olmuş ve açlıktan ölmüştü. Surlar asla ihlal edilmemişti. Asla da edilmeyecekti çünkü burası ne denizden de karadan da fethedilemeyeceğiyle ünlü bir hisardı. Surlara yaslandım. Fransa'nın güneyine döndüm ve bekledim. Onunla bir anlaşma yaptım. Onu bir daha görmeyeceğim dedi Daniel sebatla, sesi alçak. Ona bir miktar para verdim ve kendi yerimi açtığımda bir miktar daha vereceğim. Sonrasında ne onu ne de oğlunu bir daha görmeyeceğim. Başımla onayladım ama bir şey demedim. Beni ona karşı bütün yükümlülüklerden azat etti. Çalıştığı evin efendisi ve eşi, oğlanı evlat edineceklerini ve kendi torunları gibi büyüteceklerini söyledi. Beni bir daha göremeyecek ve oğlu da benden bir şey isteyemeyecek. Babasız büyüyecek, beni hatırlamayacak bile. Benden cevap bekledi. Yine sesimi çıkartmadım. Genç bir kadın ve duraklayıp beni içerletmeyecek bir sıfat aradı. Kişilikli, başka bir erkekle evlenmeye neredeyse kararlı. Sonrasında beni tamamıyla unutacaktır, benim onu unuttuğum gibi. Durdu. Bu yüzden seninle ayrı olmamız için hiçbir sebep yok, dedi teşvik edercesine. Şu anda kimseyle geçmişe ait bir ilişkim yok, mükellefiyetim yok. Senin ve sadece seninim. Ona döndüm. Değilsin, dedim. Ben seni serbest bıraktım Daniel. Koca istemiyorum, hiçbir erkeği istemiyorum. Sana dönmeyeceğim. Sen ve o kadın nasıl bir anlaşma yapmış olursa olsun. Hayatımın o dönemi geride kaldı. Sen benim nikahlı karımsın dedi. Ülkenin kanunlarına göre Tanrı'nın önünde kıyılmış bir nikahla. Ah Tanrı dedim kayıtsızca. Bizim Tanrımız değil. Bize ne ifade ediyor ki? Baban bizzat Yahudi duaları okudu. Daniel diye haykırdım. Hepsini hatırlayamadı. Sen ve annen kafa kafaya verdiğinizde bile kutsamaları kelimesi kelimesine hatırlayamadınız. Ne bir din adamı vardı yanımızda, ne bir sinagog. İki şahidimiz bile yoktu. Bizi bağlayan tek şey inancımızdı, başka hiçbir şey değil. Ben kendi inançlarım ve sana olan güvenimle geldim. Sen ağzında yalanlar, arkanda saklanan bir kadın ve beşikte bir bebekle. Hangi tanrıya döndüysek her şeyiyle anlamsızdı. Kül gibi oldu. Simyacı gibi konuşuyorsun dedi. Bağlanma yeminleri ettik. O yeminleri edecek kadar özgür değildik ama, diye yapıştırdım. Bir sebep bulmuş, dibine kadar gidiyor, çılgınlık noktasına varıyorsun dedi. Evliliğimizin yanlışları ya da doğruları neydiyse neydi. Şimdi senden benimle evlenmeni istiyorum, beni affetmeni, bir kadın gibi sevmeni istiyorum, bir alim gibi beni incelemeni değil. Beni kalbinle sevmeni istiyorum, beyninle değil. Üzgünüm, dedim. Sevmeyeceğim. Beynimle kalbim ayrı çalışmıyor. Kendimi parçalara ayırıp, kalbim şöyle hissediyor, beynimse yanlış diyor demeyeceğim. Bu karar bana neye mal olursa olsun, bunu sonuna kadar kabulleniyorum, bütün bir kadın olarak. Bedelini ödeyecek ama ne sana ne de o eve döneceğim. Sorun annem ve kız kardeşlerimse, diye başladı. Elimi kaldırdım. Huzur, Daniel, dedim yavaşça. Onlar neyse o ve ben onlardan hoşlanmıyorum ama bana inansaydın o zaman onlarla da yaşamanın bir yolunu bulabilirdim. Sevgimiz olmadan hiçbir şeyin bir anlamı yok. Peki ne yapacaksın, diye sordu. sesindeki hayal kırıklığını duyabiliyordum. Burada babamla kalacağım ve zamanı geldiğinde İngiltere'ye geri döneceğiz. Yani sahte prenses tahta geçip sevgilin kuleden çıktığında diye suçladı beni. Başımı öteye çevirdim. Ne olursa olsun bana ne olduğu bundan sonra senin sorunun değil dedim alçak sesle ve ben artık gitmek istiyorum. Daniel elini koluma koydu. Avucunun içindeki sıcaklığı elbisemin kolundan bile hissedebiliyordum. Hissettiği acıyla terlemişti. Hena seni seviyorum dedi. Benimle görüşmezsen bu benim için ölüm demek olur. Tekrar ona dönüp bakışlarına dimdik karşılık verdim. Kocasının bakışlarına karşılık veren bir kadın gibi değil, tıpkı bir oğlan gibi. Daniel, bunun için kendinden başka suçlayacak hiç kimsen yok dedim çekinmeden. Ben öyle oynayabileceğin bir kadın değilim. Bana hatalı davrandın ve ben sana olan sevgimi kalbimden, beynimden çıkarıp attım. Artık hiçbir şey onu yeniden oraya koyamaz. Bundan sonra ve hep benim için bir yabancı olacaksın. Bitti. Sen kendi yoluna git, ben de kendi yoluma. Bitti. Ağzından boğuk bir hıçkırık fırladı. Topuklarının üzerinde döndü ve ağır ağır ilerledi. Ben olabildiğince sessiz ve çabuk dükkana geri döndüm. Basamaklardan yukarı özgürlüğümü kutladığım o küçük odaya çıktım. Kendimi yüzü koyun yatağa atıp başıma bir yastık çektim ve kaybettiğim aşkıma sessizce ağladım. Bu onu son görüşüm değildi ama bir daha böyle mahrem konuşmalar yapmadık. Çoğu pazar göz ucuyla onu görüyor, hepimizin daima yaptığı gibi ciddi bir tavırla dua kitabını açışını, duanın her hareketini gözleyişini, gözlerini asla kupadan ya da papazdan ayırmayışını izliyordum. Oturdukları sıradan annesiyle kız kardeşleri başlarını çevirmeden gizlice bana bakıyordu. Bir keresinde onları yanlarında kucağındaki bebekle oldukça donuk görünümlü, açık renk saçlı bir kadınla birlikte gördüm. Ve kadının Daniel'ın oğlunun annesi olduğuna ve Daniel'ın annesinin hemen torununu kiliseye getirme görevini üstüne aldığına kanaat getirdim. Başımı onların meraklı bakışlarından öteye çevirdim ama karnımda senelerdir hissetmediğim tuhaf bir bulantı hissettim. Öne yaslanıp sıranın pürüzsüz ve zamanla yıpranmış tahtasını tuttum. İçimdeki hissin geçmesini bekledim ama gittikçe arttı. Görme yeteneğim harekete geçmişti. Bunun beni yalayıp geçmesi için her şeyi verirdim. İstediğim son şey kilisede insanların ilgisini çekmekti. Ama karanlık dalga dalga haçlı örtüden, arkasındaki papazdan, taş kemerli pencerelerdeki mumlardan üzerime gelip beni sardı, içine aldı. Öyle ki sıraya yapışırken parmaklarımdaki boğumların bembeyaz olduğunu bile göremedim. Ardından dizlerimin üzerine düşerken sadece elbisemin eteklerini gördüm. Sonra karanlıktan öte bir şey kalmadı. Savaş sesi duyuyordum ve biri çığlık atıyordu. Oğlum, al onu, al onu. Ve kendimin şöyle karşılık verdiğini duydum. Onu alamam. Ses ısrarla bağırmaya devam etti. Al onu, al onu. Ve o an feci bir gümbürtü, orman yıkılıyormuş gibi bir gürültü duydum. Erkeklerle kadınların, atların koşuşturmasını, tehlikenin sesini duydum. Koşmak istedim ama kaçacak bir yer yoktu ve korkuyla bir çığlık attım. Geçti diye bir ses geldi. Daniel'ın sevgili sesi. Kollarındaydım ve güneş sıcacık yüzüme vuruyordu. Karanlık yoktu, korku yoktu. Ağaçların devrilme sesi ya da atların toynaklarının taşlarda çıkardığı ses yoktu. Bayılmışım dedim. Bir şey dedim mi? Sadece onu alamam dedin, dedi. Görme yeteneğin miydi Hena? Başımla onayladım. Doğrulup kendimi ondan çekmem gerekirdi ama başımı omuzuna yasladım ve bana verdiği o baş döndürücü güven duygusunu hissettim. Uyarı mı? Feci bir şey dedim. Tanrım, berbat bir sahneydi. Ne olduğunu bilmiyorum. İşte böyle oluyor. Korkuyu hissetmeme yetecek kadar ama bilmeme yetecek kadar değil. Görme yeteneğini kaybedeceğini sanıyordum, dedi alçak sesle. Görünüşe bakılırsa yerinde duruyor. Bu görmek istediğim bir sahne değildi. Konuşma o zaman, diye yatıştırdı. Başını yan tarafa çevirdi ve onu eve götürüyorum. Bizi yalnız bırakabilirsiniz, ihtiyacı olan bir şey yok dedi. Anında anladım ki arkasında kilisede çığlık atarak bayılan kadını görmek için merakla toplanmış ufak bir kalabalık vardı. O bir kahin dedi biri. Kraliçenin kutsal soytarısıydı. Pek bir şey görememiş o zaman dedi biri kıs kıs gülerek ve benim bir adamla evlenmek üzere İngiltere'ye gelip 3 ay sonra onu terk etmemle ilgili bir espri yaptı. Daniel'ın öfkeden kızardığını görüp doğrulmaya çabaladım. Hemen kolu bana sıkıca yapıştı. Kımıldama dedi. Eve gitmene yardım edeceğim. Sonra senden kan alacağım. Ateşin var ve çılgın gibisin. Hayır değilim diye karşı çıktım hemen. Önemsiz bir şeydi. Babam Daniel'ın yanında görünüverdi. İkimiz de yardım edersek yürüyebilir misin diye sordu. Yoksa sedye getireyim mi? Yürüyebilirim dedim. Hasta falan değilim. İkisi birlikte beni ayağa kaldırdı. Dar patikadan sokağa, şehrin surlarına ve dükkanımıza giden yola çıktık. Köşede bir grup kadın gördüm. Daniel'ın annesi ve kız kardeşleri ve kalçasında bebek olan o kadın. Gözlerini dikmiş, tıpkı benim ona baktığım gibi bana bakıyordu. İkimiz de birbirimizi tarttık, inceleyerek, yargılayarak, kıyaslayarak inceledik. Gülümseyen pembe dudakları, açık renk saçları, ihaneti reddeden geniş yüzü ve mavi, hafifçe fırlak gözleriyle geniş kalçalı, pembe yanaklı, sütle beslenmiş genç bir kadındı. Şeftali gibi dolgundu. Bana gülümsedi. Utangaç bir gülümsemeydi. Yarı özür diler, yarı umutlu. Kendine yasladığı bebek gerçek bir Yahudi oğlandı. Koyu saçlı, koyu gözlü, ciddi suratlı, tatlı bir koyu teni olan. Bayan Carpenter sırra ihanet etmiş olmasaydı bile bebeği görür görmez Daniel'ın çocuğu olduğunu anlardım. Ona bakarken arkasında bir gölge gördüm. Ben ona döner dönmez yok olan bir gölge. Gördüğüm bir atlıya benziyordu. Kadının arkasında atına biniyordu. Kadına doğru eğilmişti. Gözlerimi kırpıştırdım ama bu genç kadın, kalçasına yasladığı bebek ve Daniel'ın bana ve kadına bakan ev ahalisi dışında bir şey göremedim. Hadi baba, dedim bitkin bitkin. Beni eve götür. 52. ayrımın sonu. Sayfa 532. Devamı 53. ayrımda.